Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Geçmişten bugüne salgın hastalıklardan, insanlığa ödettiği bedellerden ve bugün geldiğimiz noktada koronavirüsten bahsedeceğiz bugün. Herkesin gündeminde koronavirüs var. Biz de bu konuyu az önce paylaştık gerçi neler yapılması gerektiğini ama bunlar herhalde insanlık tarihi boyunca var olan kurallar.
Evet, tabii.
Karantina kuralları pek değişmiyor.
Tabii bütün sari hastalıklar eski tabirle sari sirayet eden demek. Şimdi salgın diyoruz. Salgın hastalıklarda ister endemik olsun ister pandemik olsun. Yani ister belli bir lokal bir yerde salgın olsun isterse bütün dünyaya yayılsın. Hep aynı şeyler var. Yani tarih boyunca bütün salgın hastalıklarda az temas ve temizlik ön planda olmuş. Yani hastalığı yakalandıktan sonra onun ilacının bulunması, tedavisi fevkalade zor. Ve salgın hastalık başladıktan sonra aşının hemen üretilmesi ve devreye sokulması neredeyse imkansız gibi. Bu sebeple daha ziyade hastalığa yakalanmamak ve yakalandıysa da bu hastalığa ölümcül veya ağır neticeler doğurmadan kurtulmak hedeflenmiş hep.
Bu koruyucu hekimlik dediğimiz aslında bizim de tıbbın merkezine oturttuğumuz alan bir kez daha gündemde. Belki bu konudan da dünya tarihine damgasını vuran Türk Müslüman bilim insanlarından da bahsedip onların da hijyeni ne kadar önemsediğini konuşuruz. Ama biraz geriye gidelim. Şimdi biraz önce salgın hastalığın ne anlama geldiğini söyledik. Ya bir kıtada ya da bir ülkede sınırlı kalıyor ama bazen de bütün dünyayı sarıyor ki şu anda da bu hastalık için Dünya Sağlık Örgütü'nün benzer uyarıları var. Geçmişten bugüne dünyada hatırlayabildiğimiz ya da tarihin yazdığı böyle kaç salgın var, pandemi var?
Şimdi dünyayı tutan sari hastalık dendiği zaman bunlardan çok fazla yok. Ama her biri ölümcül neticeler, muazzam neticeler doğurmuş.
Bir de o zamanki bilinen dünyadan
tabii,
bahsetmek lazım.
Tabii.
Bir Avrupa ise eğer neredeyse dünyayı
zaten biz
sarmış gibi düşünüyoruz.
Avrupa, Asya ve Afrika'dan bahsediyoruz. Diğerinin hakkında zaten çok fazla malumatımız yok. İkincisi de buralarla alakalı malumatımız da gene çok az. En çok Avrupa tarihçileri bu hususta çok yazıp çizdikleri için onlar hakkındakileri biliyoruz. Antik çağda mesela çarpıcı birkaç sari hastalık var. O mesela tarihin seyrini değişmiş. Kartacalılar vaktiyle Akdeniz'e hakim olan ve Roma'yı tehdit eden en başlıca unsur. Roma o zaman şimdiki gibi değil. Yani İtalya'da ve İtalya etrafında belli yerlere hakim olan bir devlet. Ama Kartacalılar bütün Akdeniz'i İspanya'dan tutun Lübnan'a kadar bütün Akdeniz'i hakimiyetleri altında tutan muazzam bir imparatorluk. Çok güçlüler. Gemileri var. Akdeniz'i ellerine almışlar. Hem ticari olarak hem askeri olarak. Meşhur Hannibal, bunların kumandanı var malumunuz. Kartaca'nın Roma ile mücadeleleri çok meşhur. Aynı mıntıkada birbirleri rekabet halindeler. Mesela Kartacalıların Roma'nın işini bitirmesini milattan önce 4. Yılda büyük bir veba salgını sebebiyet vermiştir. Kartacalılar ondan sonra toparlanamamışlardı. İşte Hannibal ile bir toparla. Hatta Hannibal'ın ilk defa dünyada biyolojik silah kullanan bir kumandan olduğu söyleniyor. Roma gemilerine yılan zehri enjekte ederek askerlerin ölmesi temin ediyor ama bu bile Kartaca'nın yıldızını söndüremedi. Yani bu hastalık Kartaca'yı mahvetti. Atina'da bir veba hastalığı var. Milattan önce 2. 3. asırda o vebada da o zaman için yani binlerce kişi ölmüş ama nüfus az olduğunu düşünürseniz Atina'nın sonunu getirmiştir. Yine Justinian vebası denilen bir veba var. 3 dalga halinde bu veba çıkmış. Bir yani milattan sonra 3 dalgası var. Birincisi milattan sonra 6. asır. Justinianus hepimizin Ayasofya ile tanıştığı Justinianus zamanında bir veba salgını hasıl oldu. Bu veba salgını İstanbul nüfusunun neredeyse büyük ekseriyetini yok etti.
Yine hayvanlardan insanlara geçen bir hastalıktan bahsediyoruz.
Evet, hayvanlar ticaret gemilerinin yanaşması bu vesileyle bulaşmış bir hastalık. Ve İstanbul'un nüfusunun büyük bir kısmı ölmüş ve o zaman doğurama dediğimiz Bizans'ın yıldızı sönmüştür. Tarihi bilenler az çok hatırlarlar. Justinianus devri Roma İmparatorluğu'nun son parlak devridir. Ondan sonra Roma artık da tamamen inişe geçmiştir. Zaten Batı Roma yıkılmış. Bu veba hastalığı, Justinian vebası denilen hastalık Bizans'ın sonunu getirmiştir. Tabii ondan sonra Müslümanların, İslamiyet'in zuhuru, Araplarla ve Türklerle yaptıkları mücadeleler bu prosesi hızlandırmıştır ama dönüm noktası,
kırılma noktası
o Justinianus vebası olmuştur. İkinci büyük dalga 13. asırda. Bu arada Haçlı seferleri sırasında ciddi sari hastalıklar var.
Bir de şöyle bir şey var şimdi. Haçlı seferleri dediğimizde Avrupa'dan insanların daha önce hiç bilmediği bir coğrafyaya ve bilmediği hastalıklara doğru da gittiğini söylememiz lazım.
Şimdi mütehassıslar diyorlar ki içine kapanık cemiyetlerde hep birbirleriyle evlenen cemiyetlerde ırsi hastalıklar az oluyor. Yani dışarıdan çok fazla şey almadıkları için ırsi hastalık sadece kendilerindeki var. Bu da yani çıkma ihtimali düşük oluyor ama dışarıdan yapılan evliliklerde ırsi hastalıklar birinde olmayan öbürüne geçiyor. Bir de bu kuvvetli gen oluyor, umumiyetle artıyor. İçe kapalı cemiyetlerde ırsi hastalıklar az olur ama diyor. Sari hastalıkları mukavemetsizdirler. Çünkü onlarda o hastalıkların muafiyeti, bağışıklığı gelişmemiştir. Antikorlar gelişmemiştir. Mesela Çin'de çıkması bu hastalıkların hepsinin sebebi bu. Çin tamamen içine kapanık bir cemiyettir. Dışı açık değil. Eskiden beri öyle. Onun için tarih boyu çıkan hastalıkların büyük ekseriyeti Çin menşelidir. Bugünkü koronavirüs, İspanyol gribi, daha önceki Çin gribi.
Bağışıklık kazanmıyor o virüslerle. Evet. Daha önce karşılaşmadığı
için. Peki mesela niye Türkiye'de olmuyor? Çünkü Türkiye dışarıdan evliliklerin çok fazla olduğu bir cemiyet. Irsi hastalıklar fazla ama sari hastalıklara karşı bir mukavemeti var. Nitekim tarih boyunca nice veba, tifüs, kolera salgınları gelmiş geçmiş. Mesela bunlar en az müteessir olan Anadolu olmuş. En az Osmanlı cemiyeti olmuş. Yaşamışlar,
sıkıntı
çekmişler.
Bu hani bulunduğumuz lokasyonla da alakalı.
Tabii, coğrafi tamamen. Yani o şeyde Moğolistan'da yaşıyor olsaydınız aynı Çin'in kaderini paylaşırdınız. Şimdi bu Haçlı seferleri Avrupalıların Bilad-ı Şam'a, Suriye'ye gelmesi, hiç bilmedikleri tabii mikroplarla karşılaş. Bir de harp bu, belli mahrumiyetler var. Bir de tabii savaşlarda ne kadar olsa biyolojik silahlar hep kullanılıyor. Yani sulara zehir atılıyor veya o zamanki şartlarda hastalıklı insanların elbiseleri düşman cephesine atılıyor.
O da bir tür savaş taktiği.
Yani vebalı, çiçekli hastalık geçirmiş insanların battaniyeleri, elbiseleri,
hatta bunların böyle
hatta cesetleri
biriktirildiği, hayvanlar üzerinde deneyler yapıldığı vesaire bile yazıyor kaynaklarda.
Bunları karşı tarafa atarak işte ilk biyolojik silah, mesela Tatarlar Kırım'da bunu yaptılar. Vebalı cesetleri düşman tarafına attılar ve muazzam bir veba hastalığıyla düşman teslim oldu.
O yüzden buna insanlık suçu diyoruz.
Evet, 18. asırda mesela 7 yıl savaşları oldu Fransa ile Avusturya arasında. Orada da mesela çiçek hastalığı bulaştırılmış battaniyeleri karşı tarafa attılar. Bu biyolojik silahların en muazzamını Japonlar kullandılar Çin'de. Ve ondan sonra zaten Birleşmiş Milletler bunu yasakladı. Bir müddet Rusya ve Amerika gizliden gizliye bunu tatbik etti. Hatta Rusya tamam kapattım dağıttım dediği halde kapatmadı. Sonradan birkaç mütehassıs doktorla, birkaç dediğim yani yüzlercesi bu merkezlerde öldüler. Biyolojik silah merkezlerinde yani imha edilmemiş.
Tabii bununla ilgili mesela şu anda da bakıyoruz ülkeler arasında işte biyolojik silah üretim merkezleri diye işaretlenmiş yerler
var. Bu yasaktır kanunen ve imha ediliyor. Fakat bu şimdi artık savaşlarda değil de terör hadiselerinde kullanılıyor. Mesela mikrop bulaştırmış mektuplar falan geliyor, koliler geliyor. Evet. Belli yerlere belli mikroplar enjekte, şarbon gibi. Bu yolda kullanılıyor. Yani bir kere önü açılınca devam ediyor. Şimdi bu Haçlı seferlerinde muazzam sari hastalıklar Haçlı seferlerinin sonunu getirmiştir. Haçlılar daha fazla ilerleyemediler, daha fazla destekleyemediler ve yavaş yavaş Haçlılar Akdeniz'den
çekildi. Tek sebep bu değil
hiçbir
elbette
zaman.
Elbette ama sebeplerden biri olarak.
Biri bu. Mevzumuz olduğu için bunu ön planda tutuyoruz. Avrupa'da 1350'lerde muazzam bir veba hastalığı olmuştur. Bu veba diye bir hastalık var malumunuz. Bu hastalığa kara ölüm derler. Çünkü hasta bir müddet sonra simsiyah oluyor cesedi. Bu hastalık Avrupa'da milyonlarca insanın ölümüne sebep oldu. Ki o zaman dünyanın nüfusunun dörtte biri diyorlar öldü.
Şimdi bildiğimiz bu maskeler vesaire değil mi? O zamandan.
Evet. O zaman bu hastalık, bu kara veba, kara ölüm denilen hastalık Avrupa'nın her şeyini değiştirdi. Sosyal görüşünü değiştirdi, siyasi hayatını değiştirdi, ekonomik yapısını değiştirdi, hastalıklarla mücadele anlayışını değiştirdi. Mesela şu anda bazı filmlerde var. Venedik Karnavalı'nda takarlar. Kargaya benzer şekilde bir maske.
Siyah.
Bu maske siyah. Öne doğru bir gagga şeklindedir. Aşağı doğru hafifçe iner. Delikleri var. Deliklerinde camlar var. Ve bu camların yanında karabiberler bağlı. Dışarıdan gelen yani az çok hastalığın nasıl bulaşıldığı artık biliniyor. Hava teneffüs sayesinde. Ve hastaya bakacak olanlar bunları takıyorlar.
Karabiber?
karabiber, evet, mikropları öldürsün diye ve bazı baharatlar içine konuyor. Tabii bu ürkütücü bir manzara. O zamanki tablolarda görüyoruz. Yani en az hastalık kadar ürkütücü. Yani muhtemelen hastayı onu görmek bile, o bakıcıları görmek bile ürkütmüştür en azından moral olarak. Şimdi bu kara veba, kara ölüm dünya tarihinde çok enteresan yerler bırakmış sosyal tarihinde. Mesela Boccaccio adında bir İtalyan hikayecinin Decameron, Gece Hikayeleri diye bir kitabı var. 100 kadar hikaye anlatılıyor. Şimdi eve kapanıyorlar tabii. Orada da karantina var. Herkes evinden dışarı çıkması mümkün değil.
Şimdi karantinanın ne olduğunu da konuşacağız birazdan.
Gündüzleri tamam ama gece ne yapacaklar? Hikaye anlatıyorlar. Bunları kitap haline dökmüş Decameron. Bu o zamanki İtalya hayatını anlatması cihetiyle miyim? Aynı zamanda sari hastalıklardan nasıl insanlar müteessir onu anlatıyor Decameron. Bizde de vardır gece hikayeleri, müsamerat diye geçer. Şimdi bu kara veba, kara ölüm Avrupa'nın sosyal yapısını şöyle değiştirdi. Şimdi hastalara bakanlar hep kilise, manastırlılar. Onlar da hep hasta olup öldüler. Dine bakış açısı değişti. Eskiden sari hastalıkların hep dine karşı işlenen suçlardan dolayı verilmiş umumi bir ceza olduğu düşünülürdü.
Yani insan bu hastalığa yakalanıyorsa
bir şey vardır.
Cezalandırılıyor.
Veya bir millete gelmişse. Fakat zamanla bunun tamamen biyolojik bir hadise olduğu, hiç bununla alakası olmayan insanların yakalandığı da görülünce artık bu kanaat yavaş yavaş ortadan kalktı. İşte kara ölümden sonra insanların, Avrupalıların dine bakışı değişti. Dini hayat daha labali oldu. Kiliseye karşı itimat azaldı. Ve yavaş yavaş Rönesans'ı hazırlayan en mühim hadiselerden bir tanesi olarak tarihçiler kara ölümü gösteriyor.
Dine bakış açısı, hatta cennet ve cehenneme bakış açısı da değişti bununla beraber. Çünkü hani bizde yok ama onlarda resmetme geleneği var. Evet. Bununla ilgili bırakılan eserlerde
muazzam
bazı hastalıkların, bazı suçların karşılığı olduğu orada gösteriliyor.
Yani muazzam bir literatür var. Bilhassa resimlerde o kara veba zamanını çok iyi anlatıyor. Mesela hedonizm o zaman ortaya çıkmıştır. Hazcılık. Yani dünyada zevk aldığımız
ne var?
Hep zevke koşalım. Üzücü şeylerden kaçınalım ve dünya geçici, ölüm var nasıl olsa. Onun için kısa zamanda ne kadar zevkli yaşarsak yaşayalım. Böyle bir anlayış.
Dünya doğru. için yaşamak.
Dünya için yaşamak. Bu hedonizm bugün bile hala varlığını devam ettiren bir sosyal telakkidir. İşte kara veba zamanında çıktı. Avrupa'da bir veba hastalığı daha var. O da 17. asırda Londra'da olmuştur. İngiltere nüfusunun büyük çoğunu, Londra nüfusunun yarıdan fazlasını silip
sürmüştür. Bu işte yakın zamanlı romanlara, yakın tarihli edebiyata geçen
hadise. Evet. Hindistan menşelidir bu da. Hindistan ticaret gemileriyle Londra'ya gelmiş. Mesela Avrupa'da çok fazla tesiri olmamış. Ama Londra'yı ve İngiltere'yi tamamen değiştirmiştir. Bu da İngiltere'de gerek mimari, gerek sosyal hayat, gerek siyasi hayata tesir etmiştir.
Bunun tabii İngiltere'nin Hindistan'dan gelen hayvanların yaşamasına uygun bir coğrafya olmasında da etkisi var. Şimdiki Londra gibi hayal etmeyelim o zamanki Londra'yı. Yani şimdi baktığınızda böyle çok güzel işte nehir vesaire diyoruz ama o zaman ki bataklık gibi düşünmek
Londra,
lazım.
Londra Thames bataklığının yanında kurulmuş, sinek, böceklerin olduğu, havasının fevkalade ağır ve rutubetli olduğu, her gün sis ve göz görmeyen, emniyet sebebiyle kalesi olmadığı için binaların birbirine inanılmaz derecede yakın olduğu, İtalyan şehirleri gibi el uzatsanız karşı binaya değeceğiniz ve yüksek katların olduğu, çok insanın yaşadığı, sokakların pislikten geçilmediği bir Londra'dır bu. Nitekim o zaman Avrupa'da, İngiltere'de soyluların hiçbirisi Londra'da yaşamazlar. Londra'ya gitmek bir ceza, bir sürgün gibi görülürdü o zamanlar. Bu hastalıktan sonra Londra başta olmak üzere İngiltere'de mimari hayat, şehir dizaynı tamamen değişti. Bir Londra yangınının da tabii çok tesiri var. Mesela demokrasinin gelmesi, siyasi hayatın değişmesi. Çünkü bazı şeylerden siyasiler, hükümet adamları mesul tutuldu. Mezhep harpleri bitti. Ve İngiltere'nin bu hastalıklarla mücadele için gösterdiği performans İngiltere'yi devrinin en güçlü devletlerinden bir tanesi yaptı. Bu Londra vebası, İngiltere vebası da 17. asırda mühim. Ondan sonra 19. asır, yani 1800'ler tamamen kolera salgınıyla geçmiştir. Bunda menşei yani Hindistan. Hindistan'dan gemilerle Avrupa'ya geliyor. O zaman şimdiki gibi hijyen ne dikkat edilmiyor. Avrupa'da da yok. Bilhassa sular vasıtasıyla Avrupa'daki bütün şehirler, Londra, Paris, İspanya, İtalya, Orta Avrupa'nın tamamı koleradan inlemeye başladı. Kolera devreleri devre devredir 18. asırda. 1817'de başlıyor. 1886'lara kadar ya 100 yıla yakın devre. 2-3 sene oluyor, sönüyor. 2-3 sene sönüyor. 200 sene arada tifo, tifüs bunlar birbirleriyle bağlantılı hastalıklardı.
İnsanların sayısı.
Evet. Ve Avrupa'nın azalıyor. Nüfusu ciddi manada. Evet. Dünya nüfusu azaldığı gibi çünkü bu hastalık aynı zamanda Hindistan ve Çin'de de muazzam neticeler doğurmuş. Bunlarla alakalı veriler, mütalar elimizde çok fazla yok. Kim bilir orada kaç milyon insanı öldürdü. 19. asırdaki bu kolera ciddi bir nüfus azalması sebebiyle.
Hijyen eksikliği.
Hijyen eksikliği yani, tamamen.
Onun için vebaya bakıyorsunuz o da öyle.
Avrupa'da içki içmenin yaygınlaşması bu sebepledir. Çünkü sular ne kadar olsa mikropludur. Kaynatmak da her zaman mümkün olmamakta. Onun için Avrupalılar su yerine hep alkol tüketmişlerdir. Yani 19. asır Avrupa'da alkol. Ondan önce de var. Ondan önce de yani Avrupa'da içkinin yaygın olmasının sebebi ama 19. asır bunu çok fazla. Yani neredeyse alkolizm seviyesine taşımıştır.
Kısa bir ara verelim. Sonra tekrar buradayız. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Şimdi salgın hastalık deyince bir kere insan sayısının, nüfusun ciddi oranda azalmasından bahsediyoruz ki eski dünya için insan nüfusunun azalması demek, üretimin durması demek, aile hayatının durması demek, tarlaların ekilmemesi demek, işte belki savaş varsa savaşın bitmesi demek, eğitim varsa onun durması demek. Bizim yakın tarihimizden görüyoruz benzer olaylar. İşte bir savaş var, yine insan sayısı azalıyor. Öbür taraftan bir salgın hastalık yine insan sayısı azalıyor. Ve biz mesela bakıyorum Kurtuluş Savaşı'ndan çıktıktan sonra yazdığımız her eserde hemen hemen nüfusun ne kadar az olduğundan bahsetmişiz ki ne kadar yakın tarihten bahsediyoruz.
Evet, sari hastalıklar zelzeleden ve diğerlerinden daha fazla nüfus kaybına sebebiyet veriyor. Çünkü zelzele ve yangından kaçmanız mümkündür. Selden kaçmanız mümkündür ama bir
ya da
şekilde
anidir. Yani ani. O kaç kişi öldüyse o
kadar.
Evet,
o kadar kalır. Evet. Ama sari hastalık öyle değil. Nereye gideceksiniz? Bu zor. Hatta mesela bugün bile bu koronavirüs vakası hakkında bazı komplo teorileri var. Mesela global sermayenin bunda burada mesela ciddi manada yaşlı nüfusu temizlemek istediği. Evet belki hastalığı çıkarmamışlardır. Yani hastalığı çıkarmaları bana çok bazda çıkardığını söylüyor ama ben ona çok ihtimal vermiyorum. Ama hastalık çıktıktan sonra mesela Çin'de gereken tedbirlerin alınmamasını ilk başta buna bağlıyorlar. Ciddi hatır sayılır bir yaşlı nüfus var. Biliyorsunuz bu koronavirüs İspanyol gribi gibi değil. Yaşlıları çok vurdu. Yaşlıları çok vurdu. Bunu söyleyenler var. Yine mesela
ama sonuçta baktığınızda ölen kişi sayısı bütün dünyada şu an için rakamlar 4000'in üzerinde. Yani bugün normal bir gripten bile bu yıl içinde işte 2 ay içinde diğer hastalıklardan ölenlerin
intihar edenlerin sayısı daha fazla. Yüksek. Zaten grip öldürücü bir hastalıktır her zaman. Ama insanlar gripten ölmezler. Gripin hasır ettiği bir takım ciğer hastalıklarından, teneffüs hastalıklarından ölür. Zatürreden falan ölürler. Onun için insanlar bilmez. Yani kayda zatürreden öldü diye geçer ama sebebi griptir. Grip çok öldürücü bir hastalık. Evet. Hiçbir hastalık gibi değil. Yani tarih boyunca da böyle olmuş. Evet sonradan ortaya çıkmış belki bir hastalık. Muhtemelen evveliyatı vardı ama yani daha ziyade birkaç asırlık bir tarihi var. Adı bile grip. Almancadır, enfluenza, eski tabir insana tesir eden bir
bulaşan.
Hastalık, bulaşan bir hastalık ama öldürücü bir hastalık. Bu ciddi manada nüfus kaybına sebebiyet vermiş. Mesela Rus gribi var 19. asır sonlarında milyonlarca kişinin ölümüne sebep olmuş. Arkasında mesela Çin gribi yayıldı isim 50'li yıllarda Çin'de milyonlarca insanın ölümüne sebep oldu. En mühimi daha önce işlemiştik bunu 1918-20 arası. Bütün dünyayı kasıp kavuran ve milyonlarca insanın son veriler 50 milyon kadar insanın öldüğünü söylüyor. İspanyol gribi. Ama buranın İspanyol ile alakası yok. Ya Rus gribi Rusya'dan çıktı, Çin gribi Çin'den çıktı ama bu hastalığın İspanya ile hiç alakası yok. Daha önce anlatmıştık. İlk defa İspanya'da gazetelerde sansür olmadığı için anlatılmış. Bir de salgın hastalıklarda bir sansür tatbik edilir. Halka önceden bilgi verilmez. Bu da hem iyidir hem kötüdür. İyidir, paniği engeller. Kötüdür, tedbir almayı mani olur. İnsanlar ihmal ederler. İspanya'dan çıktı İspanyol gribi milyonlarca insanı öldürdü. Mesela İspanyol gribinin en mühim tesiri Birinci Cihan Harbi'nin bitmesi. Ve hıfz-ı sıha yani bir takım halk sağlığı tedbirlerinin artırılmasıdır. Yeni aşıların bulunmasına sebep olmuş mesela. 50 milyon insan ölmüş ama çok mühim tesiri vardı. Bu arada bir her sene işte AIDS hastalığı, sarılık salgını, Ebola krizi derken çok sayıda salgın hastalıklarla biz karşılaştık. Şimdi İslam dünyasında da bu hastalıklardan tesir görmüşüz. Hı hı. Mesela İslam kültüründe şaşılacak bir şekilde sari hastalıklarla alakalı malumatlar vardır. Mesela Hazreti Peygamber'in bu mevzuda bir hadisi var. İza semitum et taun, bir duyarsanız taun var, bir ardın bir yerde, la tedhulha, oraya girmeyiniz.
Karantina.
Evet. Feza vakiun, eğer olmuşsa hastalık bir ardın, la tahrucuha, oradan çıkmayınız. Hmm. Yani bu karantina demektir. Evet. Yani hastaysanız hastaysanız çıkmayın, çünkü başkalarını bulaştırırsınız, orada kalın.
Sağlıklıysanız girmeyin.
Bir takım şeyler, antikorlar sizde yerleşti. Sağlam birisiyseniz illa hasta olacaksınız diye bir kaide yok. Hastalığı alırsınız, iyileşirsiniz. Nitekim karantinaya alınan veya sari hastalık baş gösteren yerdeki insanların çoğu ölmemiştir. Hı hı. Azı ölmüştür. Dışarıya çıktıkları zaman onlar dışarıda daha çok yıkıcı tesirler doğurmuştur.
Çünkü taşıyıcı oluyorsunuz. Taşıyıcı oldular bu defa, evet. Maalesef. Oldular. İşte şu belki karantina ne demektir, kuralları nedir, ondan da bahsederiz. Dikkat etmek lazım. Bir sorumluluk çünkü.
Evet. Tabii Hazreti Peygamber zaten buyuruyor. Yani bir hastalığı mutlaka sirayet edecek diye bir kaide yok. Nitekim etmeyen etmiyor. Pek çok bakıcılar, mesela intihaniye servisindeki hastaların doktorlar hepsinin hasta olması lazım. Olmuyorlar. Çünkü onlar zaten baka baka antikorlar inkişaf ediyor onlarda. Muafiyet, bağışıklık.
Aşılama dediğimiz şey bu işte. Evet. Yavaş yavaş aslında evet. O hastalığa karşı
bakıcı antikor değer sağlamsa, güçlüyse ve temizse hastaya bakıcı veya orada kalanlar hastalanmıyorlar. Ve o tedbiri devam ettirince hafifçe geçiriyor onu, taşıyor ve geçiriyor. Şimdi Hazreti Peygamber'den sonra Hazreti Ömer zamanında bir Anvas vebası diye bugünkü Suriye mıntıkasında bir salgın hastalık olmuş. Neden Suriye? Çünkü burası yine bu ticaret. Ticaret kervanlarının çok geçtiği, ticaret sebebiyle insanların buluştuğu bir yer. Tam o sırada orada harp var. Bu harp sebebiyle bir veba hastalığı çıkıyor. Bu vebadan 35-40 bin kişi ölüyor. Yani bu 635-36'lar için çok rakam. 7. asır için çok bir rakam. Bu hastalıktan ölenler arasında mesela cennetle müjdelenen 10 kişiden Ebu Ubeyde bin Cerrah da var. Ben onun kabrini ziyaret ettim Ürdün'de. Muaz bin Cebel var, yine Kur'an-ı Kerim en iyi bilen sahabilerden. Zaten bir dizidir onlar. Bulundukları yerde vefat etmiş ve oraya gömülmüşler. Ürdün'de Filistin sınırında böyle 10 kadar sahabinin
orada vefat kabri etmiş.
Hepsi orada vefat etmiş. Hepsi Anvas vebasında vefat etmiş.
Normal şekilde mi gömülüyor?
Normal şekilde gömülüyor, evet. Ha, söyleyeceğim. Şimdi bu hastalığa yakalananlar, sari hastalığa yakalananlar Avrupa'da umumiyetle yani kefenlenme imkanı bile olmuyor. Hastalan çekiniyor insanlar. Belli vazifeliler. Bu vazifeliler umumiyetle çingeneler ya idam mahkumları. Bundan vazifelendiriyor. Kimse yanaşmak istemiyor. Bu sefer ölüler ortada kalıyor. Kokuyor, taaffün ediyor, daha kötü.
Bir de bulaşıyor.
Bu sefer hükümetler zorlama olarak, mecburi olarak yani ölüm tehdidiyle insanlara bunu toplatıyorlar. Maskeler falan takıyorlar. Tebhir yapıyorlar buhurla, götürüyorlar. Umumi kuyular açılıyor. Bu umumi kuyularda kireç dökülüyor. Kireç mikrop öldürücü olarak kabul ediliyor öteden beri. Ve cesetler buraya atılıyor. Avrupa'da budur. Umumi mezarlar. İslam dünyasında da buna benzer hadiseler var. Yine namazı kılınıyor, yıkanıyor çünkü ölüdür. Fakat mümkün mertebe
yıkanıyor
az temasla.
Mu?
Yıkanıyor, evet. Hı. Yıkanıyor. Mümkün mertebe az temasla ölü gömülüyor. Bu zamanlarda Hazreti Ömer'in bir Şam'a ziyareti var. Serk denilen bir şehirden geçerken diyor efendim bu şehirde yani Şam'da bir taun. Taun demek sari hastalık demek.
Salgın hastalık demek. Veba, bir hastalığın yani, adı değil de genel anlamda bulaşıcı.
Lugatçılar diyorlar ki işte her veba taundur ama her taun veba değildir veya her taun vebadır ama her veba. Yani veba ile taun arasında bir nüans var. Her sari hastalığa taun denmiş eskiden Arapçada. Zaten taun insan, kusur bulmak demek. İnsanı kusurlamak, ayıplamak manasına geliyor. Tavun da insana ayıp meydana getiriyor. Hastalıktan yaralar meydana geliyor. Veba ise bulaşmak. Ateş manasına geliyor. Yakıcı manasına geliyor. Hazreti Ömer öyle mi diyor? Yolunu değiştiriyor. Hazreti Ömer'e diyorlar ki Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Hel teferru min kaderillah? La diyor. Ene la efiru min kaderillah. Ene firu ila kaderillah. Ben Allah'ın kaderinden kaçmıyorum. Allah'ın kaderine kaçıyorum. Yani Allah dilediyse hasta olur, dilediyse hasta olmam. Hazreti Peygamber demiş ki oraya girmeyin. Hasta olan yere, hasta olan çıkmayın.
Aklımı kullanıyorum.
Evet. Kaderimde varsa zaten ben
hayatta yol kalırım. Yol ayrımını fark edip doğru yolu seçmek de kaderimiz değil
mi? Öyle. Eğer kaderimde ölmek varsa zaten ben vebadan ölmem de başka hastalıktan ölürüm. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de eynema tekiyonu yudukum lümer. Nerede olursanız olun ölüm sizi bulur. Velev kâne fî burucu muşeydi. Yüksek kulelere de çıksanız ölüm sizi bulur buyuruluyor. Demek ki Hazreti Ömer'in sözü şu. Yani ben sebeplere yapışırım. Hastalıktan kaçarım. Ama öleceksem gene ölürüm. Hı hı. Allah'ın kaderinden, Allah'ın kaderine kaçıyor. Bu tarihi bir sözdür. Ve Müslümanların her zaman sari hastalıklara bakışının esasını bu teşkil etmiştir. Ve bütün İslam şehirlerinde...
Bana bir şey olmaz dememiş
dememişler.
Yani.
Bütün İslam şehirlerinde hijyene çok dikkat edilmiştir. Biliyorsunuz İslam dininde hadis-i şerif var. El ilmi ilman, iki ilim var. İlmi edyan, ilmi ebdan. Bir dini ilimler var, bir de beden ilimleri var. Beden ilimlerinde en mühimi tıptır. Tıp yani sağlığı korumak. İslami tıp kitaplarında diyor ki eski kitaplarda tıp ikiye ayrılır. Bir hijyen, diğer terapi, tedavi yani. Hijyen, taharet, temizliği korumaktır. Yani hasta olmamaktır. Hı hı. Nasıl oluyor bu? Bir kere temizliğe çok dikkat ederek. En nezafetü minel iman. Temizlik imandandır veya en nezafetü cüzün minel iman. İmandan bir parçadır. Yani mümin olan kimse temiz olur. Yani müminin vasfı temiz olmaktır. Nasıl temiz olacak? Evi temiz olacak, elbisesi temiz olacak, bedeni temiz olacak, kalbi temiz olacak, dili temiz olacak, yemekleri temiz olacak. Hayvanları koyduğu yer temiz olacak, aslan yattığı yerden belli olur. Bunu bütün seyyahlar söylüyorlar. Müslümanların dağlılar, köylüler, bedevileri müstesna tutuyorum ama... Müslüman köy ve şehirlerinin her zaman temiz olduğunu yabancı seyyahlar... Hani bizimkiler anlatsalar belki derseniz ki subjektif. Seyyahlar anlatıyorlar ve bunun benzeri Avrupa'da yoktur. Yani 19. asra kadar Avrupa'da şehirlerde temizlikten bahsedemezsiniz. Kraliçe Victoria zamanında ilk defa Londra'ya kanalizasyon yapılmıştır. O zamana kadar şehrin pislikleri ortadan akıyordu. Ve biraz evvel anlattığım gibi Kraliçe Victoria devri koleradan bütün memleketin kırıldığı bir devirdir. Saraydan bile çok kişiler ölmüştür. Yani kral ailesinden ölenler olmuş. Bu meşhur vebada Bizans İmparatoru'nun oğlu ölmüş Kantakuzenos'un. Yani hastalık iyi kötü ayırmıyor. Osmanlı devrindeki vebadan saraydan çok şehzadeler ölmüş. Çocuklar mesela ölmüşler.
Yani tabii aslında öyle dönemler olmuş ki salgın hastalıklar, tehditler, işte belki yeni jenerasyonun gelmemesi, saltanatın bile tehlikeye girdiği
zamanlar olmuş. Şimdi İslam kültüründe temizlik mühim. İkincisi tedavi. Tedavi içinde biliyorsunuz Müslümanlar ilk çağdan beri gerek tıbbı nebevi gerek ondan sonra öğrendiklerinden ciddi bir tıp meydana getirmişler. Hatta mikroptan ilk bahseden Fatih Sultan Mehmet devrinde yaşamış olan ve herkesin bir evliya olarak bildiği Akşemseddin'dir. Hı hı. Akşemseddin aynı zamanda bir tıp bilginidir. Tıp bilginidir. Kitaplarında bundan bahisler var. İslam bilginleri zaten öyle ayrılmıyorlar. Yani her sahada eser vermişler. Tıp sahasında eser vermişler. Hastalıkların bulaşıcı olduğunu, bunların
gözle görülmeyen
küçük varlıklar tarafından nakledildiğini, teneffüs yoluyla bulaştığını, kan yoluyla bulaştığını, temas yoluyla bulaştığını bunları tespit etmişler.
Aynı dönemde Avrupa'da.
Bunlar bilinmiyor.
Evet.
Hastalığın insandan insana geçtiği biliniyor.
Ama yolu?
Efendim şimdi bu anlattığımız zaman da Avrupa'da çocuğun doğumunda annenin rolü bilinmiyordu bir kere. Yani anne sadece taşıyıcı zannediliyordu. Yani anne yumurtasından falan bilgi yoktu. Ondan sonra bu anlaşıldı. Yani annenin de çocuğun embriyosunun teşekkülünde rolü olduğu anlaşıldı. Bu düşünün 14. 15. asırda Avrupa'da bu bilimi sonradan ortaya çıktı bunlar. Bu bir bilim gelişmesi sonradan oldu. Yani böyle bir şeyde memlekette siz bunu düşünemezsiniz. Ama işte dediğim gibi yavaş yavaş İspanya'nın ve Anadolu'nun tesiriyle Avrupa'da da Rönesans doğdu. Rönesans'tan sonra insanların hadiseleri bakış açısı değişti. Metafizik olarak değil her şeye fiziki olarak, realist olarak bakmaya başladılar. Yani arkasında bir şey aramadılar. Bilinmeyen, görünmeyen bir güç aramadılar.
Sebebini araştırdılar. Böyle,
bunu İslam dünyası daha önceden zaten yapmıştı. Çünkü İslam dini zaten her şeyin, likülli şeyin sebebi ayet-i kerimedir. Her şeyin bir sebebi vardır. Allah her şeyi sebeple yaratır. Yaratan Allah'tır. Metafizik olan o. Ama her şeyi bir sebeple, yağmuru bulutla yağdırıyor. Çocuk anne babanın evlenmesiyle oluyor. Yemek yerseniz doyuyorsunuz, yemezseniz ölüyorsunuz. Bazı hastalıklara bazı ilaçlar deva, kesin deva. Kullanmazsanız günaha giriyorsunuz. Allah dilese onlar olmadan yapabilir, gücü buna yeter ama adeti böyledir, yapmıyor. Bunu insanlar bir kere özümsemişler, İslam dünyasındaki insanlar. Onun için tıp vesair çalışmalar burada çok ilerlemiş. Tedavi metotlarından bir tanesi İslam aleminde karantinadır. Karantina Hazreti Peygamber'in bu hadisine dayanıyor. Bir yerde taun olduğunu işittiğiniz zaman oraya girmeyiniz ve oradan çıkmayınız. Çok eski çağlardan beri İslam memleketlerindeki şehirlerde karantina tatbik ediliyor. Halbuki Avrupa'da bir yerde sari hastalık baş gösterdiği zaman karantinadan önce hastalık duyulur duyulmaz oranın insanları orayı terk ediyorlardı. Ve hastalıkları başka yere götürüyorlardı. Bunların tabii sonra idareciler halkın çıkmasına mani oluyordu ama tabii soylular, zenginler onlar önceden ve kolay bir şekilde ayrıcalık çıkabiliyor. Onlar da yayıyorlardı hastalıkları.
Yani çünkü onlar hizmetçisinden şeye bakmıyor.
Zengine yani, fakire bakmıyor. Hizmetçisinden almış oluyor. Şatosuna gelmiş eşyadan almış oluyor ve muazzam bir şekilde hastalığı başka yerlere yaydılar. Şimdi İslam dünyasında karantina ilk defa tatbik edilmiş. Şehirler karantinaya alınmış. Ciddi bir şekilde hiç kimsenin girmesine ve çıkmasına müsaade edilmemiş. Bu karantina tatbikatı mesela İstanbul'da Maltepe'de karantina tatbikatı. Kız Kulesi mesela. Kız Kulesi karantina hastanesiydi. Gelen gemiler önce hastalık zamanında hastalık olan yerden gelen gemiler İstanbul'a hiçbir limana indirilmez Kız Kulesi'ne yanaşırlar. Kız Kulesi'ne filikalarla hastalar iner. Orada beklerler, tahafuzhane derler. Aynısı İzmir'de var. Bütün limanlarda bu vardır. Çok eskiden bahsediyorum. 1831'de zaten karantina nizamnamesi çıkarıldı. Artık bu bir... Şimdi bazıları diyor ki İslam dünyasında Osmanlı'da karantina Sultan Mahmut zamanında çıktı. Hayır kardeşim. O karantina nizamnamesinin çıktığı tarih. Karantina ondan önce de var. Ondan biliniyor. Bilinmese zaten bunu nasıl nizamnamesi nasıl çıkartıldı biliniyor. Ve bu sayede Osmanlı Devleti pek çok sari hastalıktan korunmuştur. Tek sebebi bu değil. Yani ama korunmuştur. Şimdi temizliğe çok dikkat etmez. Bugün bile mesela deniyor ki temizlikte heladan sonra el yıkayan bir boş naklar.
Avrupa'da. Bakıyorsunuz %94.
Türkler. Evet. Bu üçü. Diğerleri değil. Yani çok temiz olarak bildiğimiz insanlar öyledir. Avrupalılar biliyorsunuz yemekten önce, yemekten sonra ellerini yıkamazlar, ağızlarını yıkamazlar. Heladan önce sonra ellerini yıkamazlar. Taharetlenme adetleri değişiktir. Eve ayakkabıyla girerler. Halbuki sokakları temiz değildir. Yani belki ortalama olarak temizdir ama köpek pisliklerinden, sokaklardan yürüyemezsiniz. Temizlese bir bu pislik sokaktadır. Bunu alır evine getirir. Bununla yatar, oturur. Yani
mesela enteresan. Gelir gelmez mesela bizim toplumumuz için söyleyelim. Dışarıdaki kıyafeti değiştirmek gibi bir alışkanlığımız
eskiden
var.
Eskiden öyleydi. Evet eskiden bu çok dikkat ederlerdi buna.
Çok ciddi bir karantina kuralı halbuki.
Şimdi Avrupalılar her gün yıkanarak bu temizlik kaidelerini yerine getiriyor ama tabii her gün yıkamakla diğerleri ortadan kalkmıyor. İslam dünyasında gerek temizliğe dikkat ederek gerek karantina tatbikatıyla sari hastalıklara çok fazla rastlanmamıştır. Bu enteresandır.
Daha çok hangileri görülmüş? Vebadan bahsettiniz.
Veba. İlk zamanlarda veba görülmüş. Veba da ne zaman görülmüş? Osmanlı değil mi de Türkiye coğrafyası ve çevresinde, Müslüman coğrafyasında Avrupa ile ticari temasların arttığı 16, 17. asırlarda. Mesela ondan önce çok yaygın değil. Mesela 15. asırda 1400'lerde, 1300'lerde Anadolu'da var. Hastalıklar. Olmaz mı? Tüccarlar geliyor, seyyahlar geliyor, onlar getiriyorlar. Yer değiştirme hareketleri var. Yani göçebe insanlar var. Ama yaygın değil. Mesela Avrupa'da kara vebada insanlar kırılırken Türkiye'de böyle bir hastalık görülmemiş. Justinianus vebası bile Anadolu'da değil daha ziyade Akdeniz sahillerinde görülmüştür. Akdeniz, Balkanlar.
Yani düşünsenize burayı atlayarak öbür tarafa geçiyor.
Evet bu çok enteresan. İşte hep bunu bu şekilde izah edenler var. Halkının karmaşıklığı, coğrafyanın yapısıyla izah edenler var. Hatta ama bu hastalıklar kayıp vermiş. Herşehzade Ahmet Paşa ölmüş mesela. Saraydan çok vebada ölmüş.
Çiçek mesela.
Çiçek çok yaygın. Çiçek hastalığının için Türkler buldular. Çiçek o kadar yaygındı ki İslam cemiyetinde ve Anadolu'da Türkler inekler vasıtasıyla çiçek aşısı geliştirdiler. Ve bunu yaygın olarak kullandılar. Bu efsane değildir. Çok eski kayıtlarda var. Daha sonra bunu Avrupalılar öğrendiler. Doktor Jenner'in tatbik ettiği çok daha basit aşıyı sonra biz tekrar Doktor Jenner'den alarak tatbik ettik. Yani bizim yaptığımız daha zordu. Ama tatbik ettik. Bu hastalıklar tabii bilhassa bu Avrupa'daki 19. asırdaki kolera şeyi çok arttırdı. Tıbbi çalışma işte Pasteurler, Kohlar hep ondan sonra ortaya çıktılar. Ve çeşitli hastalıkların basillerini buldular. Bunlara karşı antikorlar, aşılar yaptılar. Tedavi metotları geliştirdiler. Ve bunları da gene ilk destekleyen Osmanlılar oldu. Mesela Pasteur, Koch buluşlarını yaptıklarında ilk onları tebrik eden Sultan Abdülhamit olmuştur. Hediye ve madalya göndermiştir insanlığa yaptığınız katkılardan dolayı. Ve buluşları hemen Türkçe'ye tercüme edilerek Türk doktorları tarafından
ekonomik olarak desteklediğine dair.
Ve tatbik edilmiştir bizde. Evet. Hemen yani anında haber olmuşlar. Hemen Türkçe'ye, Avrupa bile dudak kıvırırken böyle şeylere, çünkü yeni buluşlara karşı insanların bir acaba şeysi vardır. Buna hüsnü kabul gösterilmiş. Şimdi bu hastalıkla mesela Şehzade Mehmet veba hastalığından öldü. Kanuni Sultan Selim'in güzide oğlu, kocaman oğlu, Fatih Sultan Mehmet'in kardeşi Mustafa yine vebadan öldü. Vebadan öldüğünü, yani bir salgın hastalıktan öldü ama veba olduğunu tahmin ediyoruz. Veba zamanla ortadan çekildi. Veba daha ziyade sürüngen hayvanlarla, fareler vasıtasıyla yayılan bir hastalıktır.
Şehir hayatının herhalde.
Evet, bunun şeyi anlaşılınca kaynağı işte kedileri arttırdılar. Kediler fareleri yedi. Sonra kedileri öldürdüler. Bu sefer fareler arttı. Bunlar birbirleriyle bağlantılı.
Peki mesela fareden kediye geçmiyor.
Geçmiyor evet.
O yüzden eskiden her evde
kediler var, mutlaka kediler var. Bir ara kedileri itlaf etmişler Avrupa'da, şeytan bunlar diye. Bütün Avrupa'yı veba sarması ondandır diyen kaynaklar var. Şimdi Osmanlı ülkesinde veba arkasından çiçek ve daha sonraki yıllarda tifo, tifüs ve kolera. Yani bunlar daha ziyade asker sevkiyatıyla olmuş, İspanyol gribi gibi. Tifonun, tüfüsün bizde yaygın olarak görülmesi son tarihleri aslında. 1910'lar, Balkan Harbi ve sonrası. Mesela Birinci Cihan Harbi'nde Osmanlı Devleti'nin yenilme sebeplerinden bir tanesi sari hastalıklardır. Bu sari hastalıklar askerlerde görülmüş. Tifo, tüfüs, kolera.
Tabii
üçü.
Bir de askerlerin hani beslenmesi, bağışıklık sisteminin düşük olması.
Gittikleri yerden alıyorlar, esir kamplarından alıyorlar. Sonra devamlı yer değiştiriyor
hijyen
askerler.
Hijyen eksikliği.
Hijyen eksikliği var. Bir de harp sebebiyle bazı şeyler bulunmuyor. Yani mesela şimdi neden İran'da ve Çin'de bu hastalık çok görünüyor? Çünkü orada tıbbi imkanlar yetersiz. Yani Çin'de nüfus fazla olduğu için yetişemiyor. İran'da ise ambargo sebebiyle bu artıyor. Tabii bunun müsbet neticeleri de var. Bu mahrumiyet bazı şeyleri geliştirmeye sebep. İran mesela aşı bulduk diyor. Allah bilir.
İlaç bulduk.
İlaç bulduk diyor. Şimdi Osmanlı ülkesinde bu son devirdeki tifüs ve kolera sadece askerler arasında değil, sivil halk arasında da çok ciddi tesirler yapmıştır. Mesela benim babaannem tifo hastalığı geçirmiş, iyileşmiş. Babamın babaannesi tifo hastalığı geçirmiş, iyileşmiş. Fakat mesela babamın teyzesi tifo olmuş, kocası, 4 çocuğu ölmüşler. Hmm. Babaannem derdi ki birkaç gün içinde bir ev kapandı. Hmm. Karı koca ve 4 çocuğu tifodan 1915 senesinde öldüler. Çok aileler böyle o sene tifodan, koleradan öldüler. Tevfik Bey'in, Mabeyinci Tevfik Bey'in hatıralarını okuyorum da Sultan Reşat zamanında sarayda kolera tedbirlerinden bahsediyor. Mesela inşaatlar durduruluyor. Saraya bazı tamiratlar, inşaatlar durduruyor. Dışarıdan çünkü ameleler geliyor, sirkülasyon var. Sular mutlaka kaynatılıyor. Yani
tabii suyla bulaştığı için çoğunlukla.
Bir de eskiden tebhirhaneler vardı. Tebhirhane mesela Üsküdar'daki hala duruyor. Başka her şehirde vardı. Elbiselerin ve eşyaların, dışarıdan gelen eşyaların buhara tabi tutulur. İlaçlı buhara tabi
dışarıdan
tutularak.
Dışarıdan derken?
Bir şekilde ticaretle gelenler. Bunlar veya hastalığın görüldüğü evlerde ve mekanlardaki eşyaların tebhirle buhara tabi tutulduğunu biliyoruz. Eskiden her postanede etüv makinesi vardı. Dışarıdan gelen bütün mektuplar eğer deniz aşırı bir yerden gelmişse veya hastalık olan bir yerden gelmişse mutlaka etüvden geçirilirdi. Buharlı. Gördüm ben o etüv makinesini.
Buharlı ilaç vermiyor
var.
Mu?
Hayır, zarar mektubu vermiyor. Oradan geçiyor o. Hatta eskiden hudut yerlerinde bütün elbiseler, eşyalar da gümrüklerde etüvden geçirilermiş. Buharlı etüvden.
Tabii şimdi biz hani kişi kendinden bilir diyelim. Ay ne gerek var diyoruz ama düşünsenize o kapıdan kimin gelip geçtiğini.
Bilemezsiniz bir de yani bir neticede bu da bir tedbir. Yani en azından alabildikleri o zamanın şartlarında alabildikleri bir tedbir. İşte bu şartlar sebebiyle Avrupa'da bu hastalığı, Osmanlı ülkesi bu hastalığın fazla yayılmadığını, sari hastalıklar ama mesela padişah bile İstanbul'u terk ettiği zamanlar olmuş. Şimdi İslami ahlak kitaplarında deniyor ki bir kere yüksek yerlerde yaşamalıdır. Evler rüzgar alan yerlere kurulmalıdır. Birbirine yakın sıkışık evler hastalığı arttırır. Bunlar mesela tedbir olarak anlatılıyor sari hastalıklarda. Yeme içmeye dikkat etmek, güçlü kuvvetli olmaya dikkat etmek, bunlar hep tavsiye olarak anlatılıyor. Hep hastalıklardan korunma, biraz evvel bahsettiğim. Şimdi de aynı şeyler söyleniyor. Şimdi bu koronavirüs çok adam öldürmedi ama yaygarası çok oldu. Şimdi bununla alakalı çok komplo teorileri de var. Diyorlar ki işte bazı bu koronavirüs benim anladığım kadarıyla 3. dalga. Yani malum önce bir ziraat toplumu var. İnsanlar su kenarlarına, köylere yerleşiyor. Sonra sanayi toplumu şehirlere geliyor ama şehirler artık bunu kaldırmıyor. Şimdi 3. dalga bu gibi hastalıkların tesiriyle, zelzelelerin tesiriyle bunu yapanlar yok. Bunları kullanarak, bu kadar abartarak insanların tekrar taşraya yayılmasını istiyorlar. Mesela kripto paranın yaygınlaşması, paradan yayılıyor malum. Yani yeni bir düzen kuruluyor bu vesileyle. Yani bu salgın hastalıklarda.
Paraya dokunmadığımız evet. Daha kendi evet. İçimizde ve evet. Daha taşrada ama belki şehrin imkanlarıyla yaşadığımız yeni bir hayat
da
başlıyor.
Bu bir yandan da bankaları bypass etmenize, ekonomiyi daha süratli hale getirmenize vesile olacak. Yani bunu kullanmak. Bakın nerelerden nerelere ne neticeler çıkıyor. Evet. Mesela robotik depolar var şimdi. Eşyalar artık insanlar tarafından değil, robotlar tarafından taşınıyor.
Dünyanın Singapur'da metroyu gezen bir ve ilaçlayan bir robottan bahsediyor.
Dünyanın her yerinde şu anda home office teşvik ediliyor. Yakın bir gelecekte bu salgın hastalıklar sebebiyle insanlar evlerinde çalışacaklar. Dünya değişecek, trafik, hava kirlenmesi. Mesela Çin bayram ediyor.
NASA'dan bile tespit edilmiş.
Hava kirliliği çok düşmüş.
Uzaydan artık, görmüş.
Artık insanlar evlerinden dışarı çıkmayacaklar. Tabi bu iyi bir şey. Aile, insanlar birbirini tanıyacaklar. Elektrik kesintisi olduğu zaman adam, benim 3 tane çocuğum varmış demiş. Bakınca görmüş. Daha belki faydalı neticeler de doğuracak ama bir sosyal bir değişikliğe gidiyoruz. Yani ciddi manada bununla alakalı kitaplar var. Yani tüketici terörü diye, üçüncü dalga diye kitaplar. Bunları anlatıyor, kafa yormuş insanlar buna. Yani sadece yaşlar ölsün, nüfus azalsın değil. Onu telafi edecekler zamanla. Yani turizmde ve ulaşımdaki zararı başka türlü telafi edecekler. Düşün, herkesin home office çalıştığını düşün. Onun getirdiği ekonomiye katkı muazzam olacak. İşsizlik de başka şekilde telafi edilerek sosyal barış sağlanacak. Benim anladığım bu hastalıklar yeni bir dünya düzenine, yeni bir geleceğe gebedir.
Çok teşekkür ederim aktardıklarınız için.